T24'ün Ayrı Kodu programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Azal Sipahi, rejide her zamanki gibi bize Faruk İkici eşlik ediyor. Ayrı Kodu'nun bu bölümünde konuğum, müzisyen, ses tasarımcısı ve yapımcısı Beril Sarıaltun. Hoş geldin Beril, nasılsın?
Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Çok çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık öncelikle buraya geldiğin için.
Buraya gelmek bir şey, onur benim için. Sen de konuk falan. Evet.
Biz Bodrum'a gidemedik ama.
Evet, aynen öyle. Bir sana anla beni yaz aşkım diye şeyle, Ege şeyle geliyorum yani.
Teşekkür ederim. Anlıyorum. Müzisyensin ama Boğaziçi'nde siyasal bilimler ve film okuduktan sonra Berklee College'a gidiyorsun. Hı-hı. Orada elektronik müzik ve ses teknolojileri programında master'ını yapıyorsun. Hı-hı. Neden hani hem aslında müzisyensin ama ondan sonra siyasal bilimler okudun, sonra neden tekrardan böyle bir ses üzerine eğitim almayı istedin?
Ya şöyle, bir kere ya Ankaralıyım ve böyle bir şekilde işte başarılı bir öğrenciysen ardından kesinlikle düzgün bir okula gitmen gerekiyor diye bir şey vardı. Ben hani müziği hep seviyordum ama tam böyle hani hobi olarak yap kızım şeyiydi. Ama Boğaziçi'ne gitme sebebim de zaten böyle Boğaziçi'nin çok böyle kültür sanat ortamının çok canlı olduğunu biliyordum. Aslında temelde böyle sinema için gitmiştim Boğaziçi'ne. İşte Mithat Alan Film Merkezi altyazı falan çok takip ediyordum. O yüzden Boğaziçi'ne gittim. Gidince böyle müzik sahnesini de çok sevdim Boğaziçi'nin. Müzikten aslında hep böyle daha şey olarak devam ettim. Ardından daha böyle profesyonel olarak hani ya bunun gerçekten biraz böyle okulunu okumak, nasıl ilerliyor böyle teknik olarak da biraz daha bilmek istedim. Yani sadece böyle amatör bir yerden kalmak istemedim. O yüzden öyle devam edeyim hani.
Siyasal bilimci oldum, artık hobimi iş olarak da yapabilirim.
Evet, aynen. Yani siyaset bilim hani okudum böyle hani şey ama bir hariciyeci olma ihtimalim yoktu yani. Benim için normalde çizilen yol oydu yani. Sonra da hani şey bir şekilde hani devam ettim müzikten.
Okey, anladım. Pandemi döneminde hayatımıza Kaan'ın Sesi podcast'ı giriyor. Kaan'ın Sesi'nin ortaya çıkış hikayesini anlatır mısın?
Ya şöyle tabii hani pandemiyi böyle hepimiz çok böyle hatırlamak istemiyoruz tabii. Hı-hı. Benim için de böyle Allah'ım 2 yıl falan böyle şey gibi geliyor. Ama böyle başlangıcında böyle farklı hikayelerin anlatılma ihtiyacı olan ve hani böyle pandeminin özellikle eşitsizlikleri çok arttırdığını, yani özellikle toplumsal cinsiyet anlamında. Yani zaten böyle kırılgan gruplar hani o tarz böyle işte savaştır, pandemidir hani veya deprem işte. Yani bu tarz dönemlerde daha büyük problemler yaşıyor. Tam da böyle hani böyle kadınların işte LGBT artıların hikayelerin anlatılması gereken bir dönem gibiydi bir taraftan. Orada Duygu Dayanoğlu böyle bir teklifle aslında bana gelmişti. Böyle BBC'nin falan böyle pod playleri oluyordu. Böyle kısa şey oyunlar gibi işte böyle 7 dakikalık falan. Ve bunlar bayağı şey oyunlardı. Bizim referans olarak dinlediğimiz oyunlar. Aşırı bir ses tasarımı var. Hani bizim böyle Türkiye'de dinlediğimiz örneklere hiç böyle ucundan kıyısından geçmiyor. Sonra o dünyayı böyle bayağı sevmiştik. Sonra o böyle işte o K sesinin, işte kadınların, queerlerin, kahkahanın hani çoklu o K'ların hikayesini anlatan bir program gibi bir şey yapsak dedik. Böyle birer bölümlük böyle kısa oyunlar vardı. Onun peşi sırada işte o oyunun temasından söyleşiler vardı. O yüzden biz böyle bir oyun söyleşi gittik. Öyle başladı aslında.
İki sezonda o şekilde
Aynen, iki
devam
sezonda öyle
ettiniz.
devam etti.
Üçüncü sezona geldiğimizde ise suç ve adalet kavramlarını irdeliyorsunuz. Konuklarla beraber sohbetler gerçekleşiyor. Üçüncü sezonda oyun yoktu sanıyorum, değil
Aynen,
mi?
önce biz böyle söyleşiyle başladık. Ya böyle 2 sezonun sonunda oyun söyleşi formatını oturttuk. Ardından böyle bir Google'ın bir podcast creator program gibi bir şeyine bir de biz kabul almıştık. Oradan bayağı bir podcast eğitimine girdik. Hani böyle bayağı, şimdi seninle de girişte konuştuk ya işte podcast formatı ne tutar ne değil falan. Böyle formatlar deryasında.
Evet.
Sonra dedik ki tamam şöyle bir söyleşi formatı deneyelim. Sonra da artık daha böyle kurumsallaşmıştık o anlamda. Hani ne yapmak istediğimizi, nasıl yapabileceğimizi falan biliyorduk. Hani oyunu ayrı bir yere yapalım. Böyle bir bayağı bir drama olsun. Yani böyle biraz böyle suç ilişkisini merkeze alalım. Ama öncesinde bir söyleşi serisiyle başlayalım. Hani söyleşi de nasıl ilerliyor? Sonra bir de oyunu görelim deyip öyle bir deneme yaptık.
Yani aslında Kıvılcım da onun oyunu, yani aynen, aslında podcast dizisi olmuş oldu. Kıvılcım'ını da soracağım şimdi. Ekim 2022'ye geldiğimizde 8 bölümlük bu polisiye podcast dizisi başlıyor Kıvılcım. Kıvılcım'da müzisyen bir kadının ölümü sonrasında geçen olaylar var ve bu olaylarda 3 jenerasyondan 3 kadının hikayesini anlatıyor bize. Sen de Kıvılcım'ın şarkılarını besteliyorsun ve 3 boyutlu ses tasarımını yapıyorsun. Kıvılcım'la polisiyenin o erkek dünyasına, eril dünyasına nasıl bir nanik yaptınız dersin bu hikayeyle?
Ya evet, bir kere yani üç kuş, yani bir kere işin içine ister istemez böyle hani üç kuşaktan kadın girince böyle daha böyle komedili de bir şey oldu. İsterse daha çekişmeli bir şey diyeyim oldu. Tonu daha farklı oldu o yüzden. Ele aldığı bir konu da aslında böyle biraz böyle karartılmaya çalışılan veya böyle gizli bırakılan, hani böyle çok sık gördüğümüz bir hani kadın cinayeti mi, intihar mı, yoksa bu ne falan gibi böyle daha böyle
belki
sır
bir
perdesi.
Cezasızlık mı var orada?
Bir cezasızlık mı var? Yani böyle belli olmayan bir kanca atmak istedik. Yani onu da böyle şimdi bir cezasızlık rejimindeyiz zaten. Onu hani böyle söyleşilerde böyle daha pıt pıt pıt anlattık ama hani böyle işte böyle bir dizi yapınca o polisiye dünyasında daha böyle keyifli bir akış oldu hem. Bir de şey hani için içine böyle işte bayağı böyle müzik de fazlasıyla girebildi. Biraz kendi alanımız olduğu için. Şimdi mesela böyle bir yerle direkt böyle çalışsaydık falan o kadar böyle rahat rahat üretmek falan belki daha zor olurdu. İşte mesela şey bir iddia yani işte müzisyen bir kadın olsa o zaman şarkılarını da koyalım işte. Şöyle bir şey olsun. Tabii bir taraftan tabii Türkiye şartlarında şey gibi oluyor. Hani hiç kimse bir podcast için bu kadar uğraşmıyor yani asla. Hani böyle canlı tiyatro için falan belki öyle bir şey yapılabilir ama böyle içerisinde bir sürü bestenin falan olduğu böyle aşırı böyle tasarım masarım var. Ben de böyle eğleniyorum yani. Sonunda hani podcast endüstrisi hala Türkiye'de böyle
hani o kadar yüksek prodüksiyonlu,
yüksek ve hani böyle şey değil hani hala değil, böyle bir şey olduğu için. Bir de polisiye de hep böyle ya bunu söylemek istemem, çok sıkıldım çünkü şunu söylemekten ama erkek hikayeleri çok fazla var.
Evet.
Sürpriz sürpriz tabii ki de öyle zaten. Hani aklımıza polisiye deyince öyle şeyler geliyor genel olarak. Ama böyle akan giden bir dramanın içerisine bir hani toplumsal cinsiyet meselesini de sokabilirsin ve gayet keyifli dinlenir bir şey de olabilir. De biraz böyle yapmak istedik yani beklenmedik bir şey olsun istedik.
Peki o polisiye havasını yaratmak için, atmosferini, ambiyansını yaratmak için 3 boyutlu ses tasarımında sana neler düşmüş oldu?
Ya şöyle bir kere oyunda, yani biz zaten böyle duyguyla sonuçta Kaan'ın sesinin başından beri beraber çalıştığımız için o benim ne yapabileceğimi veya neye gidebileceğini bildiği için yazdığı şey. Oyunun zaten metni yani senaryosu farklı epizotlar ve böyle şey kurabilmek için, atmosfer için bayağı rahat yerler. İşte mesela bayağı kabus sahneleri var, hayal ettiği yerler var. Oyunda zaten böyle hani oyunun bir teması da var zaten. Onu aslında kura kura ilerledim. Tabii o kabus sahnelerinde işin içine her şey girebiliyor. Yani ses için inanılmaz bir rahatlık zaten. Onu bayağı soktu. Sen dinledin değil mi?
Evet evet.
Sen nasıl buldun?
Ben çok beğendim. Ben şeye de geldim. Sizin
evet, lansmana gelirken hatta lansmana gelmiştin.
Şey, canımı tehlikeye
evet, atıp evet, aynen.
Ve başkalarının şey canını diye böyle aynen motorda dinliyordum evet, falan. Evet, bir
aynen,
yandan motor kullanırken.
Bizim lansmanda aynen.
Bunu yapmıyoruz
evet,
kesinlikle.
Bunu yapmıyoruz. Motorda dinlemiyoruz falan diye böyle şey yapalım.
Kısmıştım bayağı. Kornaları duyuyordum diye. Peki aslında şeyi de sormak istiyordum. Bu üçüncü sezondaki sohbetlerinizde kimlerle neleri konuştuğunuzu birazcık bahseder misin? Senin aklında böyle şöyle olmuştu diye en çok belki kalanları.
Ya böyle suç meselesini bir stigmatize olma konusundan bir HIV pozitiflik ve bir pozitiflik. Hani genel o konsepte ele aldığımız bölüm, o ben orada söyleşi yapanlardan biri değilim ama o bölüm benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü böyle onunla alakalı böyle genel olarak çok ön yargılı yaklaştığımız, yani biraz böyle suç konusunda böyle sadece adalet üzerine değil de adaletsizliği biz nasıl farklı biçimlerde yaratıyoruz, biraz aslında onu da tartışmak istemiştik. Sadece böyle devlet veya hani yüksek kurumlar bağlamında değil de çok böyle hani o kırılganlıklar gündelik ilişkilerden ve fark etmeden de yol açan şeyler. Favori bölümlerimden bir tanesi o. O
benim aklımda Şebnem Korur Fincancı'nın ne oldu yani evet, feminist bir adli tıp.
Feminist bir adli tıp, o inanılmazdı. Yani zaten böyle Boğaziçi'nde de böyle, hatta Ayfer Bartucan'dan da çok güzel dersleri vardı antropoloji ve şeyle alakalı ve bunun ne kadar yani feminist sosyal bilim açısından da çok açıcı bir şey olduğunu falan böyle anlatan bir bölümdü. Hem adli tıbba nanik atıyorlar işte. Hem de hani inanılmaz bir aktivizm alanı, o anlamda çok güzeldi. Bir de Aslı Ildır'la ben bir sinema sevdası olduğum için bir de onunla yani böyle karşımızda bir nerd vardı, mükemmel bir bölümdü o yüzden. Öyle onu böyle dinlemek de güzeldi. Yani böyle hani suç işte femme fatale ya işte suç dediğimizde suç ve kadın dediğimiz aklımıza gelen şey böyle femme fatale felaketi yaratan suçun başka bir unsuru falan gibi bir şey olduğu için böyle onu konuşturduğumuz bir bölüm vardı. Bir de tabii ki de Sema Kaygısız'ı anmadan da geçemeyeceğim. Onunla da güzel bir sohbet olmuş. Onu genel olarak yazılımı zaten çok seviyorum yani. Bir de o bölüm böyle favori 4 bölümü söylüyor. Bayağı da bölüm söylüyorum ama neyse.
Kaç bölüm vardı?
8 vardı diye hatırlıyorum aynen.
Diğer 4'ü üzülmesin.
Falan onları evet aynen onlar da güzel.
Şimdi 2021'e gideceğim. Beast by Girls Türkiye'nin kurucususun sen. 2021'de Türkiye'de kuruluyor. Ama aslında globalde daha önceden gelen bir tabii ki tarihi var. Hem globalde hem Türkiye'de Beast by Girls nedir, ne yapar diye anlatman mümkün mü?
Ya şöyle 2013'te böyle New York'ta öyle kuruluyor. Ama böyle hani Beast by Girls dediğimiz şey bugün böyle hani dünyada böyle 40'ın üzerinde farklı yerde Beast by Girls oluşumu var. Ama bunlar çok küçük. Yani mesela 3-4 tane müzisyen bir araya gelip de bir Beast by Girls oluşumu kuruyor. Ve temel niyeti her bir Beast by Girls oluşumunun böyle hani müzik ve teknoloji alanında biz şey gibi yani ifade ediyoruz aslında. Kadınların ve hani o cinsiyet spektrumunda daha böyle azınlıkta kalan herkesin aslında bir oluşumu, bir ağı gibi. Ve bu alanda bu bireylere yönelik diyeyim genel bir eşitsizliğe karşı faaliyet gösteren oluşumlar. Şimdi bu faaliyetler, şimdi mesela biz Beats by Girls Türkiye'de daha büyük bir iş yapıyoruz. O yüzden yaptığımız şey mesela festival oluyor ama işte 3-4 kişilik bir yerde mesela ücretsiz bir işte DJ'lik atölyesi yapıyor falan mesela.
Yani inisiyatif almak istediğinde bunu yapabiliyorsun.
Aynen öyle.
Gibi.
Herkes aslında Beats by Girls'un bir parçası o anlamda da olabiliyor. Ya biz hani Haziran 2021'de tam işte pandemide çıkan şeylerden bir tanesiydi. Hani o Kaan'ın sesinde de konuştuğumuz perspektif ve hani etki de vardı. Ben böyle hani işte o İstanbul Sözleşmesi falan hani böyle Türkiye'de bir şey yapmam gerekiyor şeyi böyle iyice hani artık artmıştı. O yüzden kurdum. Böyle bir şey yapalım ve hani müzik alanında böyle hani ayakları yere basan ve daha böyle kurumsallaşabilecek bir yere de gidebileceğini hissettim. Öyle de oldu gerçekten yani. Öyle ilerliyoruz şimdi.
İlk başladığında daha çok eğitimlerle mi başlamıştı?
Aynen. İlk önce böyle ya online ücretsiz eğitimler veriyorduk bayağı böyle geniş ve çok katılımcılı bir şekilde. Bir de böyle online bir çevrimiçi etkinlik yapmıştık lansman gibi. Sonra böyle tabii hem pandemi de bittikten sonra daha fiziksel etkinlikler de yapabildik yani. Böyle farklı partnerliklerle ne bileyim işte bir gençlik zirvesinde de yer aldık. İşte mesela Women of the World Festival işte İstanbul'un bir parçası olduk. Oraya bir proje geliştirdik falan böyle. Hani farklı farklı şeyler yaptık. Sonra da zaten hani onun verdiği ha tamam yani bunun bir alıcısı var ve gerçekten çok kitleselleşebilecek bir şeyi de görünce aslında bir festival yapalım diye. Yani Haziran 2021'de kuruldu.
Bayağı şey yaptınız.
Evet Kasım 2022'de 3 günlük festival yaptık. 15 bin kişinin geldiği yani böyle. Hani o başladığı noktadan şeye kadar böyle. Şimdi sen böyle geçen yıl falan deyince Adem evet gerçekten geçen yıldı yani. Evet. Ve şu an ikinci yılında 2023'teyiz falan böyle onu böyle anladım. Böyle bir şey doğru.
Peki sen de Beast by Girls'e eğitimler veriyorsun. Buradaki işte kadınlar, genç kadınlar, kız çocukları da geliyor mu bu atölyelere bilmiyorum eğitimlere ama onlar en çok sana ne soruyor? Yani müfredatın dışında senden belki sektöre dair, belki hani müziğin, sesin kendisine dair neyi öğrenmek istiyorlar genelde?
Bir kariyer yolculuğunun nasıl olacağıyla alakalı yani nereden nasıl başlanır meselesi çok bir soru işareti oluyor. Ve hani mesela bir kariyer çizerken hani mesela bir prodüktör mü olacağım? Diyelim ki yoksa bir söz yazarı ve şarkıcı olarak sürekli işte konser mi yapan biri olacağım yoksa bir besteci mi olacağım falan. Türkiye'de böyle müzik sektörü hala böyle ayakları çok yere basan bir noktada olmadığı için aslında bir müzisyen her şey yapabilir bir taraftan. Yani mesela işte podcast'te jingle da yapabilir işte.
Sen öyle yapmıyor musun mesela?
Ben öyle yapıyorum. Evet. Mesela ben hani hiç böyle hani sadece hani sahneye de çıkan bir müzisyenim ama o böyle yaptığım işlerin %20'si falan gibi. Ama %80'i böyle bayağı masa başında da. Bir taraftan da işte bu taraflarını da biraz ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yani hem olsa sektörü de genişletebilecek bir şey. İnsanların da en çok sorduğu şeyler aslında hem kendi şarkısını ve kendi yolculuğunu nasıl tamamlayabilir? Yani o yol ne kadar dikenli ve nasıl ilerlenebilir meselesi. Orada bir oluyor. Bununla alakalı normalde bizim çok fazla şeyimiz yoktu. Bir eğitim içeriğimiz yoktu. Şimdi böyle o tarz şeylere de daha çok yer vermeye başlayacağız. Yani daha çok böyle mentorluk ve işte bir müzik endüstrisinde farklı biçimde ayakları yere basan bir şekilde nasıl var olabiliriz de daha böyle konuşan şeyler yapmak istiyoruz. Yani müzik prodüksiyonu yapmak ve hani müzik üretmek bizim her zaman korumuz olacak ama onun dışında da böyle şeyler yapacağız muhtemelen.
Anladım. Yani şey, deneyim aktarımı ve
Evet.
mentorluk demişken aslında ben de sana şeyi söyleyeyim. Sen müzikle ilgilenmeye başlayışından sektöre adım atışına, genel anlamıyla müzik dünyasında var olmaya çalışırken, var olurken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ne şekillerde deneyimliyorsun? Mesela işte bu arkadaşları anlatırken nelerin dersini çıkarmışlıkla konuşuyorsun da diyebiliriz.
Ya şöyle söyleyebilirim, bir kere şey, hem toplumsal cinsiyet eşitsizliğine de yaşçılık da denebilir belki.
Tabii
Ben
doğru.
genç kalıyorum bayağı çünkü bu tarz böyle bir girişim falan için. Ya şöyle, ben
Hani yaşından dolayı da bir ciddiye
evet,
alınmamak
yani
var.
hani zaten mesela ben işte hep böyle söylüyorum, mesela heybetli biri değilim mesela. Şimdi kamerada böyle şey, yani çok böyle belli olmuyor zaten, böyle hani daha kısa boylu falan biriyim. İşte gencim zaten, yani daha böyle genç gösteriyorum falan olduğumdan da. İlk şeye başladığım zaman müzik yapımcılığı da yapıyordum. Hala yapıyorum zaten, bir böyle bir plak şirketi dediğim eski adıyla. Orada o label işlerinde un kapanına falan gitmeniz gerekiyor. Un kapanı ve ben çok garip bir ikililiktik, öyle söyleyeyim mesela. Ya böyle hani direkt böyle bir şey yaşamak gibi demeyeyim de, orada şunu hatırlıyorum tabii ki de. Böyle kendimi büyük göstermek için trençkotlarca yani. Bu şeyde BoJack Horseman'da işte bir tane bir çocuk sevgilisi vardı ya şeyin, ve hani böyle tam öyleydim yani, büyük bir trençkotum vardı böyle ve bana büyük geldiği çok belli falan, böyle kendimi daha büyük gösteriyorum falan. Neyse, öyle şeyler yaşadım tabii ki de ve işleri halletmek için tabii ki de o dilden konuşmuyorsunuz. Ya da mesela sen bir eğitim almışsın ama o eğitimin Türkiye'deki karşılığı böyle bir şey yok hani. Hani onu böyle bir yerelleştirmek, adapte edebilmek ve anlaşabilmek gerekiyor. Bir o var. Bununla undervalued diye hani ifade edeyim ama bu sadece Türkiye'ye ait olmayan değersizleştirme ve aman canım siz de çıtı pıtı bir grupsunuz dediğimiz şey. Bence bir genç kadının, bir girişimcinin sadece müzik endüstrisinde değil her yerde başına ve hani kesinlikle bir LGBT artının, kesinlikle yani bir queer'in direkt karşına çıkabilecek bir şey. İyi niyetliler bile hani ya biz sizi desteklemek istiyoruz, çok tatlısınız ya falan, böyle hani
Kandalıyorlar.
aynen yani böyle hani onun bir parçası oluyorsun iyi ihtimalle. Kötü ihtimalle de zaten hani ciddiye alınmama zaten problemi oluyor. Ama tabii bunu biz ne derler, kanter gözyaşı ve 15 bin kişilik festival yaptık falan diye diye tabii sağlıyoruz da. Ya bunu söyleyebilirim. Bununla hep insanlar uğraşacak. Bir de teknik yerlerde genelde böyle hep ağırlıklı ya da işte düzenlemecilik. Ya bir müzik yolculuğunu çizdiğinde kesinlikle yanında olması gereken insanlar var ya da sen bu becerilere sahip olacaksın. Orada yetenek, virtüözite, bunlar emek isteyen şeyler. Ve o emeği ağırlıklı olarak, burada bir cinsiyet dağılımı farkı var tabii ki de. Ağırlıklı erkekler, siz erkekler aslında yoğunluklu hani şeyde görüyoruz. İşte bir genç kadın kesinlikle bununla nasıl iletişim kurabilir, kendini nasıl güçlendirebilir, neye bilip neyi bilmemesi okey, ne yapmalı meselelere bence kesin başına gelebilecek bir şeydir yani.
Peki eşit işe eşit ücret konusu da durumlar nasıl? Yani olması gereken eşit işe eşit ücret de.
Ben şunu söyleyebilirim. Mesela organizasyonlar arasında da eşit işe eşit ücret meselesi olmadığına çok eminim. Ya bir sponsorluk desteğini bize gelenle başka bir şeye gelen arasında dağlar, yıllar, yollar, paketlerce fark olduğunu biliyorum yani zaten. Hani böyle ekstra bir maddilik için söylemiyorum ama böyle bir şey var yani. Bu eşit ücret tabii ki de büyük, mesela bir popstar'da öyle şey yoktur diye tahmin edebiliyoruz ama yani şöyle ayakları yere basan bir festivalde kaşeler, ya bunların hepsi tabii ki de şey, hani müzisyenler arasında çok büyük bir örgütlülük çok fazla olmadığı için de hani bunun belli standartları aslında yok. Ya festivalden festivale, içerikten içeriğe değişiyor ama sen daha değersiz bir gruba ait olduğun için tabii ki de senin kaşen tahminen daha düşük olabiliyor. Veya işte kadınlarda bunu zaten öyle görme de olabiliyor. Ya ben bunu o kadar önermeyeyim. Yüksek kalabilir belki. Hani kabul görmeyebilirim. Hani içeriden olan, o cam tavanı bazen sen yaratabiliyorsun meselesi var ya. Bazen
İçselleştirilmiş cam
içselleştirilmiş,
tavan.
evet, tavan. Bazen de öyle bir şey olabiliyor. Hani benim böyle genelde gördüğüm şey öyle. Hani sektöre
Anladım.
dair.
Ya bir de şey de çok böyle mümkün olmuyor ya, belki işte starları da karşılaştırmaya kalksak, bir filmde hani başrolü paylaşan bir erkek bir kadın oyuncu varken hani burada nasıl tam yapacağız? Belki 3 günlük bir festivalde cuma cumartesi çıkan işte biri kadın biri erkek olsun falan, hani daha fazla şey giriyor o değerlendirmeyi de
Tabii
düşünebilmek
ya,
için.
genel festivallerde ister istemez erkeklerin yoğunluklu olduğu onlar satıyor yani ve öyle yani bunu ya dinleyiciyi de değiştirip dönüştürebilmek tabii ki de festivallerin misyonu olan bir şey. Bu yani şey demeyeyim, yani erkekler satıyor diye çok geniş bir şey söylemek istemiyorum ama tıpkı işte yani sinemada olduğu gibi neyi izlemeyi sever? Yani hani sinema
Onlar bunu
seyircisinde
istiyor deyip de bıraktığında öyle
aynen öyle.
yine yani
Ağırlıklı da öyle oluyor.
statükocuya
Aynen öyle.
bağlıyorsun.
Statükocuya bağlıyorsun ve tamamen hani bir de hani görmezden gelme de olabiliyor tabii ki de bu meselelerde sadece. Bir de şey de söyleyebilirim. Bazen iyi niyetli girişimler, sonuçta biz de hani mesela Equal Türkiye falan böyle Spotify'ın yaptığı liste var ya. Aslında mesela kadın yaratıcılar diyeyim, o listelerle sadece sınırı kalabiliyor. Equal Türkiye ya yani sadece toplumsal cinsiyeti vurgulamak istediğin listelerde kendine yer bulup, ama mesela işte mesela caz klasiklerde ne kadar yer alıyor? Yani mesele aslında bütün türlerde sadece işte toplumsal cinsiyeti bir de vurgulayalım diye böyle bir section yaratmadan, öyle bir bölüm yaratmadan her şeyi dönüştürebilmek aslında. Yani nefes al ya endüstrinin bütün nefes alanlarını diyeyim değiştirebilmek yani temel mesele bu.
Anladım. Yani daha böyle işte mesela şey diyoruz ya işte erkek müzisyen demiyoruz da kadın müzisyen diyoruz. Sanki hani oradaki vurgu olduğunda o işte hani kadın vurgusu olduğunda buralarda daha zaten olmuş oluyorlar gibi. Verili olarak herkese açık alanda yine görünürlük fazla değil. British Council'ın Kültürde Kadın Gücü Destek Programı kapsamında Beats by Girls olarak hayata geçirdiğiniz bir proje var. Benim Şehrim, Benim Sesim projesi. Bize Benim Şehrim, Benim Sesim'den bahseder misin? Geçtiğimiz günlerde de belgeseli
Aynen.
yayınlandı. Onu da şey yaparız, videonun altına
Linkine
koyarız.
falan,
İkinci
link falan
belgeselin.
diye.
Birinciyi de koyarız, ikinciyi de
Aynen,
koyarız.
evet. Ya şöyle, o projeyi aşırı biz seviyoruz. Çünkü bizim hem böyle şey projemiz oldu, İstanbul dışına çıktığımız ve Türkiye'nin bambaşka coğrafyalarına böyle dokunabildiğimiz bir proje oldu. İlkini böyle küçük bir prototip gibi yapmıştık. British Council'ın yürütücülüğünde olan işte Women of the World Festival kapsamında böyle daha küçük ve daha İstanbul merkezli bir projeydi. Proje temelde kadınların yaşadıkları şehre böyle müzikleriyle yorumlamalarını olanak sağlayan, böyle hani sanatla yaşadığın şehri nasıl anlatırdın gibi bir şekilde aslında yola çıkan bir proje. Böyle bayağı bir ses tasarım merkezli bir eğitim alıp, ama genelde hep şeylere başvuruyor zaten. Türkiye'de çok güçlü bir singer-songwriter, kadın sanatçı var inanılmaz derecede. Bayağı onlar başvuruyorlar. Aslında onların o geçmişiyle bunu böyle bir araya getirip bayağı böyle elektronik merkezde prodüksiyonlar yapıyoruz.
Evet, onu belgeselde de ya ben işte okulda da ondan kaçıyordum ama burada yapmam gerektiğini anladım ve yaptım
Evet, tam öyle yani. Hani
falan.
böyle maruz bıraktığımız bir şey var. İşte o teknoloji okuryazarlığı biraz böyle uzak kalan bir şey olduğu için ona böyle biz ekliyoruz yani kesin. Olmazsa olmazları gibi. Bu sefer böyle İzmir, Diyarbakır ve Antep bir merkeze aldık. Buradaki prodüktörlerle ve sanatçılarla diyeyim genel olarak çalıştık. Bayağı uzun soluklu bir proje ve bizim için artık biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Bir hani sanatçı yetenek geliştirme projesi aslında bizim. Ve hani şimdi umarım üçüncüsünü ve daha devamında gelecek şekilde devam edeceğiz projeye.
Nasıl bir programa sahip oluyor? Yani işte sanatçılar oraya gidiyor mu? Zaten orada yaşayan ağırlıklı sanatçılar mı? Sonrasında hep beraber bir araya geliş, konser falan, hani o program
Genel süreç nasıl
akışı.
oluyor? Ya şey oluyor, bir kere biz zaten açık çağrıyla başlıyoruz. Bu yıl da yine başlayacağız açık çağrılara. Geçen yıl herkesi Beats by Girls Festivali'ne ağırlamıştık. Yani herkes gelmişti fiziksel olarak da. Hem böyle festivali deneyimlemişlerdi, hem böyle festival içerisinde onlara özel hazırladığımız oturumlar da vardı. Böyle bir etnomüzikolojiyle ve ses kayıt ve ses meselesiyle alakalı birkaç böyle eğitime giriyorlar. Hatta Evrim Hikmet Öğüt orada şey yapan yürütücülerinden oluyor bu eğitimlerin. Ardından böyle hep böyle şeyden Birleşik Krallık'tan bir partneri oluyor hep projenin. Muhtemelen geçen yıl Saffron Records diye bir ekipti. Şu an Brighter Sound'la ilerleyeceğiz. Onlar da bayağı böyle büyük ve gelişkin bir organizasyon. Oradan bir partnerle beraber böyle ses tasarımıyla alakalı veya onların ihtiyaçları olabilecek farklı yetenek setlerini geliştirebilecek bir eğitime giriyorlar. Bir de tabii ki de işte ses tasarımı üzerine müzik yapmayla alakalı bir eğitime giriliyor. Ardından düzenleme yapmaya başlıyorlar. Orada biz bayağı böyle birebir oturumlar gerçekleştiriyoruz. Böyle hani şarkılara böyle küçük bir demoyken böyle mesela 3,5-4 dakikalık veya nasıl isterlerse bir şeye dönüşüyor. Sonra bütün ya bir taraftan böyle işte ilk bazılarının ilk stüdyo kayıtlarını yapıyoruz birlikte.
Stüdyo
şehirlere gidiyoruz.
Ha, müzik şehirlerde stüdyolara mı gidiyorsunuz?
Aynen. Şehirlerde stüdyolara gidiyoruz mesela. Yani İzmir'de de Diyarbakır'da da gittik. Oralarda böyle bir bütün gün onlarla beraber hem şarkılar üzerine de çalışıyoruz. Hani bir stüdyo deneyimi de yaşamış oluyorlar. Bizle birlikte oluyor. Şimdi stüdyolarda biraz korkutucu ortamlar olabiliyor bazen. Tilbe Saran'a referans vereceğim. O böyle Kanlı Sesi'nin bir bölümünde şey söylemişti. Kendisi çok önemli bir seslendirme sanatçısı da olduğu için hayatta en nefret ettiğim yerler seslendirme stüdyolarıydı diye. Çünkü inanılmaz hani eril bir ortamdı evet, falan evet. diye. Biz işte o stüdyo ortamlarında aslında onların yanında böyle şey bodrum gömleğimizle falan öyle bir bütün madilikeleriyle falan. Neyse tatlı geçiyor yani. Böyle stüdyoda asıl oluyoruz. İlk kayıtlarını beraber aldıklarımız oluyor. Sonra onlar bir şarkı yapıyorlar zaten oradan. Bayağı onların üretimi. Bizim gözetimimizde ve mentorluğumuz aslında ilerliyor bütün süreç. Sonra da işte bir albüm yayınlanıyor. Bütün sürecin bir belgeseli çıkıyor. Ve niyetimiz bütün şehirlerinde konser yapabilmekti. Ama proje sırasında bu 6 Şubat depremleri olduğu için Diyarbakır'a gidemedik ve Antep'e. Ama oradaki sanatçıları getirdik. İstanbul'da ve İzmir'de birer konserleri oldu projenin. Sonra hatta konser gelirlerinde işte Hatay'daki Defne Kadın Kooperatifine aktardık falan. Böyle hani hem bir farkındalığın da bir parçası olsun da istedik proje. Öyle devam eden bir iş.
Üçüncüsünün açık çağrısı ne zaman çıkacak?
Üçüncüsünün açık çağrısını Eylül sonu gibi çıkmayı planlıyoruz. Yani hem böyle hani böyle şey biraz böyle başvuru süreci olan bir şey. Ya Eylül içerisinde muhtemelen üçüncüsü de seyircilerle, dinleyicilerle falan takipçilerle buluşacak falan diye.
Beat by Your Girls'un festivalinden bahsettik demin. Birazcık daha ondan konuşalım istiyorum. Festival line-up'ları hep böyle tartışma konusu oluyor. Ya kadın yokluğundan ya kadın azlığından. Festivaller müzik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliği için ne ifade ediyor? Siz festivalle ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani durum böyleyken Beats by Girls'un festival yapması ne demek oluyor?
Evet. Büyük bir showcase festivali gibi. Yani showcase derken şunu kastediyorum. Şimdi Türkiye'de biraz böyle festivallerin zor ayakta kaldığı bir dönemde olduğumuz için showcase ne demek? Aslında Türkiye'de böyle farklı yeteneklere olanak sağlayan, onları böyle bir hani dinleyicilerle buluşturan ve işte güçlü isimlerle bir araya getirip hani beklenmedik isimlerle böyle biraz karşılaşabileceğin ve beklenmedik türlerle diyeyim. Çünkü aslında festivallerin güzelliği hani bazen çok böyle tür festivaller vardır ama bazı böyle daha deneyim odaklı ve daha topluluk odaklı festivallerde hani müziği bilmezsin ne geleceğini belki ama hani dinleyeceğin şey güzel olacak muhtemelen ama ilginç olacak. Daha önce dinlemediğin bir şeyle de karşılaşabilirsin. İşte bizim festivalimiz böyle bir festival. Yani mesela insanlar zaten Melike Şahin'i dinlemeye kesinlikle gelecekler. Onun öncesine hani o kitlenin tamamının mesela o kitlenin tamamının dinlemediği diyelim bir ismi koyduğunuzda işte Deniz Taşer mesela onun öncesindeydi ya da mesela Kalben öncesinde başka isimleri koyduğunuzda bir anda veya herkesi bir araya getirdiğinizde işte beklenmedik kişileri bir taraftan tanıyabiliyor insanlar. Ve böyle festival geçen yıl Yapı Kredi Bomonti'de de gerçekleşmişti ve oranın kitlesinin çok daha dışında bayağı genç bir hani gruba da ulaşabildi. O anlamda gerçekten yeni dinleyicilere ulaşan da bir festival. Ben o yüzden bir büyük bir showcase festivali gibi de ifade etmeyi seviyorum.
Ücretsiz bir festival
değil mi? Ücretsiz tabii. Evet aynen öyle bir yanı vardı. Bu yıl da bakalım çabalıyoruz yani yine öyle şeyleri yapabilmek için. Yani festivallerin öyle bir misyonu olabilir. Bir seyirci deneyimi yaratma açısından da aslında festivaller yani hem böyle beklenmedik isimleri dinleyebilirsin festivallerde ama bir taraftan da ele aldığı temalar. Yani bazen bu bir işte konu başlığı belki hani içerisine böyle söyleşi atölye katan şeyler de olabilir. Oralarda böyle hani beklenmedik ve bazen günceli yakalayan bazen de henüz tahmin etmediğin ama ileride güzel olacağını böyle beklediğin şeyler. Mesela sadece konser alanında değil de söyleşiler de bence öyleydi. Evet. Mesela senin moderatörlüğünü yaptın ve mesela Sude Belkıs vardı ve işte Şokopop vardı aynı zamanda Ekim Ocun vardı. Onu mesela ben çok sevmiştim çünkü Sude Belkıs'ı sadece belli bir kitle biliyordu. Ve böyle mesela bu yıl çok aşırı da daha da böyle paylaşıldı işte seçim döneminde falan. Evet. Ben böyle aşırı mutlu olduğum bir şey. Çünkü hani işte early talent gibi yani bir grup için bence yaptığı her zaman öyleydi zaten ama o anlamda çok hani biz mesela söyleşilerde de hep böyle hani böyle Ha, böyle biri varmış ve yani gençlere de yer verebilmek hı-hı. falan böyle. Öyle bir hani line-up sadece hani konserler bağlamında değil de bütün içerikte böyle bir yaratıcı yola gitsek nasıl olur diye ilerliyoruz aslında.
Ve bunun hazırlıkları da sürüyor mu şu anda?
Evet.
İkinci festivalinde.
Evet, ikinci festival hazırlıkları sürüyor. Böyle hani geçen yıl biz bu kadar kalabalık beklemiyorduk. Hani bayağı kalabalıkmış ve biz bayağı hani insan toplayabiliyormuşuz. O yüzden böyle şey hani mutlu da olduk tabii ki de. Onun böyle verdiği enerjiyle böyle bir üzerine çalışıyoruz. Daha şunu söyleyebilirim. Sana şey demiştim ya, bende böyle bir şey, bende bir madilik veya sansasyon yoksa en sansasyonlu şeyim şu olabilir şu an. Kasım'da daha uzun günlü böyle daha bir şehir festivali gibi bir şey üzerine şu an çalışıyoruz. Çok günlü, çok programlı bir şey üzerine. Hafta sonu etkinlikleri ve hani o alıştığımız şey yine olacak ama daha büyük bir şeyin peşindeyiz şu an. Yapabilirsek Türkiye'de ayakta kalmak şey hani bayağı böyle bir hani şey yorgun demokrat şey gibi olacak ama hani şey oluyor hani zor ama güzel ve anlamlı tabii ki de. Ben böyle her festival sürecinde de sonrasında da sırasında da böyle şey oluyor, böyle gümbür gümbür cayır cayır bir şey yapıyoruz çünkü. O enerjiyi yine şehrin bu sefer hani sadece bir bölümüne değil de daha geniş alanına yansıtsak nasıl olur? Fingers crossed'lar, dua çemberleri, şöyleler falan diyerek böyle hani izleyenlere de şey verelim falan öyle.
Şimdi aslında hani festival yapma ve festivalde işte müzisyenler için ne olduğuna dair daha çok böyle konuşmuş olduk. Birazcık daha açalım isteyeceğim festival kısmını. Geçtiğimiz yıl British Council Global Partnerliği ile Unboxed 2022 projesinin uluslararası delegelerinden biri oluyorsun. Edinburgh'daki Fringe Festivali'ne gidiyorsun. Ardından da hem festival izlenimlerini hem de aslında bir soruyu sorduğun ve cevapladığın bir yazı yazıyorsun. Geçtiğimiz yılda pek çok festival iptal edilmişti. Yine iptal edilen festivaller var. Hatta işte bazı gruplar böyle çeşitli böyle sivil toplum kuruluşu gibi yani hani şu derneğiz, bu inisiyatifiz falan filan da diyen bazı gruplar işte şu festivaller iptal olsun falan filan diye de böyle bir açık çağrımsı bir şeyler yaptılar. O nedenle o soruyu ben senin sorduğun ve cevapladığın soruyu burada da cevaplamanı isteyeceğim senden. 21. yüzyılda neden hala festivallere ihtiyacımız var?
Evet, festivaller çok yeni yani çok geniş kamusallık ihtimalini ve hani fiziksel olarak hani bu kadar ayrışmış bir çağda diyeyim. Bir araya gelme, birlikte bir şey hissedebilme. Yani işte sanat öyle bir şey olduğu için ister istemez yani bir konserde beraber bir şey sevebilme veya sevememe fark etmez. Hani o birliktelik ve o bir aradalık halinin en önemli nitelikli yerlerinden bir tanesi. Bu kamusallığı festivalden festivale değişecek şekilde söylüyorum. Toplulukla ve içinde yer aldığı şehirle kurduğu ilişki bağlamında daha dönüştürücü bir etkisi olan festivaller de olabilir aslında. Bu ne demek? Yani içinde daha böyle savunuculuğu belki katan, ya önemli olan şeyleri bir araya getirip içinde bulunduğu endüstriye tekrar geri dönen, orayı besleyen ve oradan tekrar beslenen, seyircilerin de bu anlamda besleyen ve beslenen diyeyim, bir festival, o kimlikli bir festival aslında bunu yaratabilir. Mesela işte Fringe Festival tam bir hani ana akım yapılan bir şeyin dışında olup kendi markasını yaratıp sonra daha büyük bir markaya dönüşen kocaman bir festival o anlamda. Bu yıl bir de Manchester Uluslararası Festivali'ne de gitmiştim. Oralarda böyle gördüğüm en kritik mesele bizde böyle teknolojiyle alakalı veya daha böyle gelişkin ve daha ileri teknolojiler ve gelecekle alakalı meselelerin tamamı daha üst segment insan topluluklarıyla ilişkilendirilen ve böyle hani halkla çok böyle bağını çok uzakta gördüğümüz içerikler oluyor. Ama böyle o yani Fringe'de de bunu görmüştüm. Şeyde de yani bu sefer Manchester'da da gördüğüm şey. İnsanların nefes aldığı ve gerçekten hani bir tüketim ürününün dışında o teknolojiyi düşünebildiği, bunun üzerine tartışabildiği, deneyimlediği tabii ki de hani şu anki yeni sanat meseleleri biraz öyle bir şey de olduğu için alanlar aslında yaratılıyor. Festival bu soruları ortaya atmak için de var. Festival hiç asla sevmediğiniz bir grubu zorla dinleme zorunluluğu içinde var. Çünkü her şey çok kendi kişisel zevklerimize göre tasarlanmış ve biz de öyle yaşadığımız bir çağda bazen maruz kalmaya ihtiyacımız var. Bazı tartışmalarda maruz bırakılmaya da ihtiyacımız var. Yani işte daha tartışmalı, daha işte sinir uçlarını belki toplumun sinir uçlarını zorlayan konuların bir şekilde bazı kamusallıklarda nefes alıp vermesi gerekiyor ki sadece belli topluluklar, belli konular özel alana ve sanki yokmuş gibi veya sadece dijital alanda birbiriyle fiziksel dokunamadan hapsolmasın. Bu nefes alışverişler için de var aslında festival. Ve bence her ölçekte, yani bu yerelde hani hiçbir şekilde festival yapılamayan bir yerde küçük bir konser yapmak nasıl bir nefes alanı yaratıyorsa, işte İstanbul'da da farklı türlü bir festival yaratmak başka türlü bir nefes alanı yaratıyor. Öyle bir şekilde ben hani işlevi olduğunu düşünüyorum festivallerin.
Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Son sorum şöyle bir şey olacak. Peki yani işte Kaan'ın Sesi, Beats by Girls falan şu anda güncel olarak nelerle haşır neşirsin, neler oluyor?
Evet.
Yani gelecekte ne yapalım, ne bekleyelim? Birkaç konuştuk zaten şimdi aslında. Ama nerelere bakalım?
Ya şöyle, şu an iki tane oyunun, yani tiyatro oyununun müziklerini yapıyorum. Bir tanesi, yani onun ses tasarımını ve müziklerini yapıyorum. Sevgi Soysal'la alakalı bir oyun olacak. BGS Tiyatro'nun yaptığı. Daha önce Zabelli yapmıştı. Böyle hani onun yapılmıştı. Onun üçleme gibi aslında. Biraz böyle Türkiye tarihine asa farklı yazarlardan bakmak gibi bir şey olacak yani finalinde diye düşünüyorum. Şimdi onun ikinci oyunu aslında çıkıyor işte Sevgi Soysal üzerine. O Sevgi oyunun müziklerini yapıyorum şu an. O aslında 2023'te galiba şey yapacak. Yani seyirciyle buluşacak. Bir de benim böyle daha genç kuşaktan beraber çalıştığım tiyatrocu arkadaşlarım var. Onlarla beraber hem böyle yazıp ve hani içinde de bayağı böyle reji olarak da bulunduğum başka bir şey çalışması var. Oyun çalışması var. O da 2024 gibi olacak muhtemelen. Bunlar kişisel şeylerimizde aldık, bunları buraya koyduk falan. Ya Beat by Göz'de yapacağımız daha çok şey var. Kısmet olursa.
O gerçekten şahane vallahi. Süper.
Ya hani böyle Kasım'da hani festival yine olacak ama onun dışında daha uzun erimli ve insanların hani böyle direkt dokunabildiği ve daha geniş gruplara da böyle daha düzenli programlarla konuşabildiğimiz bir program içerisindeyiz. Umarım böyle onu da, ya festivali duyururken onu da onunla birlikte duyuralım istiyoruz. Daha geniş bir şey programı, eğitim programı, öğrenme programı gibi bir şey yapalım istiyoruz. Farklı kurumlarla muhtemel partnerliklerimiz de olacak. Farklı seyircilere açık olan bazı aslında kurumlardan böyle bize hani böyle içerik çalışmamız için böyle teklifler gelmeye başladı. Biraz böyle beklenmedik yerlerde konser performansı kürasyonu yaparak aslında bir yerlere daha bir gireceğiz gibi duruyor. Niyetim Beats by Göz'de aynı zamanda sanatçıların daha çok ne derler? İşte zaten biraz söylemiştim onu, böyle menajerlik gibi tam olmasa da hani danışabileceği, mentorluk yapabileceği bir organizasyon oluşturabilmek aynı zamanda. Müzisyenler açısından bir hani kapı olabilsin diye.
Kutlar sofrasını şöyle bir dağıtmak.
Estağfurullah falan, çok da büyük şey yapmayalım da neyse, deneyeceğiz inşallah yani. Bir de yani kişisel olarak da daha da fazla böyle müzik yaptığım bir 2023-2024 itibariyle öyle bir şey yapacağım. Bir görsel ve bir şey performansı, ne derler? Evet, görsel ve bir ağırlıklı olarak vurmalı çalgılar merkezli bir proje çalışması içerisindeyim. Bu da kişisel bir şey oldu. Bu ne biliyor musun? Evrene yaydım şu an. Bu yok çünkü.
Manifest ediyorsun.
Bayağı öyle bir şey yaptım aynen.
Bu aslında yok. 7-7.
Aynen 7-7-7. Bu aslında olmayan bir şeydi. Mükemmel yani. Muhtemelen seni yine bir festivale şey yaparız, çağırırız.
Tamam.
Çünkü dediğim gibi hani.
Orada daha çok detay alırım.
Aynen. Orada böyle daha da hani şey içerikleriz yani. İnanılmaz bir moderatördü. Ben seni övmeye devam edeceğim böyle sürekli. Öyle. Böyle şeyler.
Çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
senin
ederim.
Eklemek, sormak, söylemek istediğin bir şey var mıdır peki kapatmadan önce?
Ya ne söyleyebilirim? Farklı biçimlerde böyle kalabalıklar yaratmaya ve bu kalabalıklarda böyle birbirimizden güç almaya ihtiyacımız var ister istemez, farklı biçimlerde diyeyim. O yüzden bence bol bol hani kritik dinleme, izleme ve hani bunun gerçekten peşinde olması. Atıyorum sende de mesela podcast, mesela mental kültür, senin yaptığın şey böyle bir delilik yani o anlamda. İşte bu delilikleri dinlemeye ısrarcı bir şekilde de, yani dinleyicilerin de yapabileceği bir şey, bu seyircilerin de yapabileceği bir şey. Ve yine de böyle bence mesela festivalleri desteklemeye, yani fiziksel olarak bir arada olmaya bence daha çok ihtiyacımız var. Daha eleştirel de olabiliriz, hiç problem değil. Ben bütün seyirciler için de zaten bunu söylüyorum. Daha büyük kamusallıklara bence ihtiyacımız var. Bunu konuşmaya, tartışmaya, daha yani insanların aktif olarak katılabildiği, toplulukların bir araya gelebildiği organizasyonlara, daha uzun erimli o anlamda düşüncelere ve vizyona ihtiyacımız var bence. O yüzden hell yeah. falan. Çok iyi. Lütfen bunu destekleyelim falan, şey yapalım. Gel böyle daha pozitif ol, şey olarak. Bir şey daha söyleyebilir miyim?
Tabii.
Bir de bugün şu an Amsterdam'da olan ve benim gidemeyen, gidemediğim ve o yüzden çok üzüldüğüm şey arkadaşlar, şey liseden benim çok sevgili arkadaşlarıma buradan selam göndermek istiyorum.
Okay,
bu
tamam.
güzide bu programda bir
pazar
şey
günü
olsun.
Yayınlanacak. Biz çarşamba günü kaydediyoruz.
Biz çarşamba günü kaydediyoruz. İstanbul'un en sıcak gününde gidemediğim Amsterdam şeyine bir selam olsun. Şey böyle. Aynen.
Bodrum'dan.
Bodrum'dan falan böyle. Öyle şey oldu. Aynen. Evet, aynen.
O zaman şey bir olsun. Sonraki bölümde buluşmak üzere.